Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda anneler Gülistan'ın Hazreti Ummu Seleme Hint Annemiz Gülistan'ı 26. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi önceki hafta İslam tarihinde İla hadisesi diye meşhur olan hadiseyi başarabildiğimiz ölçüde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ortalarını geçtik bu hadisenin. Yani sevgili annelerimiz, ki Ummu Seleme annemiz de onların içinde, Resulullah Aleyhisselam'dan giyim kuşama ilişkin dünyalık bir şeyler istemişler. Aleyhisselam da onlara bir tavır koymuştu. Bunları yaşanan hadisenin hikaye boyutunu, gelen vahiyle ayetler boyutunu sizlerle paylaştık ve bunun yavaş yavaş bu bölümün, yani orta sonlara doğru gelmiş durumdayız. Şöyle bir ana fikir, bir cümle, paragraf kullanmaya çalışayım. Yüce Allah Celle Celalu Ehl-i Beyt diye ifade ettiği bu hanımların, yani sevgili annelerimizin, ki Ummu Seleme annemiz de içinde, önce bulundukları yerin büyüklüğünü, neredeler, konumlarının yüceliğini, sade konumları değil, yüceliğini, bütün kadınlardan üstün oluşlarını ve bu konumlarıyla bütün dünya kadınlarından da yine farklı oluşlarını onlara hatırlattı. Aynı zamanda da bu seçkin yerin hakkını vermelerini, bütün gereklerini, ne gerekiyorsa yapılması gereken şeyleri eksiksiz yerine getirerek bu seçkin yerde bulunmalarını şart koşuyor. Ana fikir bu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu farklı olmaları gereken farklı insanların farklılıklarını ortaya koyarken vakarların vakarını da önümüze koyuyor. Bizim kaybettiğimiz bir boyutumuz, boyutumuz da vakar boyutudur. O yüzden böyle ifade ettim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu farklı olmaları gereken farklı insanların farklılıklarını ortaya koyarken vakarlıların vakarını da önümüze seriyor. Hocam anlayamadık. Doğrudur. Ben size ayet numarası söyleyeyim. Ahzab suresi 33. ayeti kerime. Yani devam ediyoruz konuya. O ayete geldik aslında. Bir özet olsun diye üstünü hatırlattım. Bu ayetten devam ediyorum. Ahzab 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ve karne. Bakın. Ve karne. Görüyor musunuz? Yani burada üzerinde düşünülmesi gereken çok çarpıcı bir ifadedir bu. Parça parça değil, önce bir ayeti okuyayım. وَقَرْنَ فِي بُيُوتُكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَى وَاَقِمْنَ الصَّلَاةِ وَاَتِينَ الزَّكَاةِ وَاَتِعْنَ اللّٰهُ وَرَسُولَهِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ اَسْتَغْفِرُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ehlel beyti ve yutahhirukum tathira. Subhanallah. Ayete bakın. Evlerinizde, vakarınızda oturun. Vakar. Açacağım onu inşallah. Dışarıya çıkarken de eski cahiliye adetinde olduğu gibi süslenip püslenerek açılıp saçılmayın. Yani teberrüç halinde olmayın. Ziynetlerinizi teşhir etmeyin. Burada vakarna fi buyutikunne. Evlerinizde vakarla oturun. Yani açacağım bunları da. Kadının yeri evidir. Dışarı çıkmaz anlamına gelmiyor. Bunları göreceğiz. Vakarna fi buyutikunne. Ve la teberrecne teberrucel cahiliyetil ula. Eski cahiliyede olduğu gibi. Şimdi diyemiyorum, konuşamıyorum, zorlanıyorum. Ayet olduğu halde zorlanıyorum. Yani şöyle önüme kaç tane Kur'an-ı Kerim'i koydum, mealleri de koydum. Yani nasıl meal vereyim onu da bilemiyorum. Oradaki meallere bakıyorum ama yeterli olmuyor. Eski cahiliye niye o deyimi kullanıyor Cenab-ı Hak? Ve la teberrecne teberrucel cahiliyetil ula. Bu ayetlerin nüzul olduğu zamana bakıyoruz. Hicretin 8. yılı bitmiş, 9. yıl civarı ayetler. Şimdi 9 desek biz 8 de diyebiliriz. Yani yuvarlak olarak ay farkıyla 8 diyelim. 8 sene Medine'de var. 13'te Mekke'de var. Yani vahiden bu yana. Yani gerçekten bilemiyorum. Yani gerçekten çok zorlanıyorum. Aklınıza şu gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Kılık kıyafet ayetleri filan zamanda geldi. Ama unutmayalım. Cenab-ı Hak ayetini gönderdiği zaman hiçbiri biz öyle giyinemeyiz, biz onu kaldıramayız ifadesini kullanmamıştı. Neden? Çünkü o ayetin gelinceye kadar Cenab-ı Hak onları o ayete hazırlamıştı. Ona göre eğitti, eğitti, eğitti, ayetini gönderdi. Tabii itiraz kelimesini kullanamayız Allah muhafaza ama çünkü ayeti okurken de takılıyor insan, yani korkuyor. Buyruk Cenab-ı Hakk'ın, oyuncak değil bu. Yani bir şey konuşacağız diye yani böyle işte falan kes inciniz şu olur, nasıl anlaşılır. Cenab-ı Hak ne diyorsa odur yani. Vakarna fî buyutukun. İlk emir bu. Evlerinizde vakarla oturun. Eve davet ediyor kadınlara. Evinize davet ediyor. Ve lâ teberrecne teberrucel cahiliyetil ula. Cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın diyor. Teberruç. Yani. Şuh ve eda yani. Ve akimnes salah. Namazı dosdoğru kılın. Annelerimiz namazı kılmıyor mu? Ve atine zekat. Zekatı vermiyorlar mı? Ve atine Allah ve Resul'e. Allah'a ve Resul'üne itaat etmiyorlar mı? Onlara bakacağız. Cenab-ı Hak niye diyor? Onların üzerinde hepimize. Ondan sonraki ayeti kerimede, yani devamında ayetin, innemâ yuridullâhu. Allah diliyor, istiyor. Neyi? Liyudhibe ankumur ricse. Sizden her türlü pislik, çirkinliği, kiri gidermek istiyor. Kim? Ehlel beyt. Ehli beyt. Ve yutahhirkum tatira. Tekrar Allah tertemiz yapmak istiyor diyor. Şimdi ayetin nüzul dönemine baktığımız ve o günden itibaren kıyamete kadar gelecek bir izahları görürüz tefsir kaynaklarımızda. Evlerinizde vakarla oturun. Lütfen ayetin bu kısmına rica ediyorum, dikkat edelim. Vakarna fi buyutikunne. Evlerinizde vakarla oturun. Ne hassas bir anlatım ve ne güzel bir tasvir var burada. Vakarna kelimesi ağırlaşmak, oturmak. Hani oturaklı insan deriz ya. Bu anlama geliyor. Hani düzgün karakterli insanlara biz vakarlı insan diyoruz değil mi? Vakarlı insan. Fakat buradaki evlerde oturmak ifadesi sürekli evlerde oturacakları ve hiçbir zaman dışarı çıkmayacakları anlamına gelmez. Malum böyle bir anlam yok burada. Bu özellikle vakarlı hanımlar için hayatlarında asıl olanın evler olduğuna ilişkin latif bir işaret. Yani kadın kişiliğini evinde bulur, dışarıda değil. Budur. Özellikle vakarlı hanımlar için. Bunun altını çiziyorum. Ben demiyorum. Allah öyle buyuruyor. Ayette vakarna diyor. Biz size vakar verdik. Hayatlarında asıl olanın evler olduğuna ilişkin latif bir işaret. Subhanallah. onların yeri evleridir. Dışarıda ise ihtiyaç duydukları kadar kalır, sonra da asıl yerlerine dönerler. Tefsir yönü de ağırlıklı olan Ummu Seleme annemiz, bir yandan vakarın ne olduğunu yaşayarak ortaya koyarken, diğer yandan da gerekli açıklamalar yapıyor burada diğer hanımlara. Ummu Seleme annemiz ve müfessir sahabilerin tefsirlerinden hareketle ayeti kerimeye bütün müfessirler evlerinizde vakarla oturun manası vermişler. Ayrıca evlerinizde olun manasına da özellikle dikkat çekmişler. Evlerinizde olun, evinizde olun. Peki bu ev nedir? Ev bütün herkes için olduğu gibi özellikle kadının en büyük sığınağıdır. Yüce Allah'ın dilediği şekliyle asıl kişiliğini kadın evinde bulur. Bu sayede her türlü çirkinleşmeden, sapmadan, lekelenmeden Yüce Allah'ın fıtratına uygun olarak hazırladığı görevinin dışındaki alanlarda boşuna çırpınıp yorulmadan evinde tertemiz bir hayat sürdürür. Şimdi hangi annemizi sizlerle paylaştıysak şimdiye kadar ve bundan sonra da paylaşacaksak, bu hadiselerin yani ile hadisesi sonra tahrim gelecek, bu hadiselerin yaşandığı dönemde hayattaysa, ki hayattalar, aynı hayat hikayesi hepsi için geçerlidir. Onun için hem çok tekrar özellikle vurgu yapılmış oluyor, hem de hadisenin iyi anlaşılması noktasında bu hassasiyeti ortaya koymuş oluyoruz. Yani şöyle bir özet görelim. Bilindiği gibi bir de o açıyı da o dönemi görelim. Oradan buraya taşımak için hadiseyi anlayalım. Bir de kadının pozisyonunu, konumunu görmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi İslam aile için gerekli olan atmosferi hazırlamak, orada doğan yavruların güvenli bir ortamda gelişmelerini sağlamak için evin geçimini erkeğe yüklemiştir. Bunu bilmeyeniniz yok. Kadının böyle bir zorunluluğu yoktur. Bu görev erkeğin. Annenin ise çocuğa gönül huzuru içinde vakit ayırabilmesi, gerekli emeği sarf edebilmesi, annenin yuvaya gerekli olan sevgi, şefkat ve huzurlu bir düzen verebilmesi için ailenin bütün geçimini Cenab-ı Hak erkeğe farz kılmış. Vurguluyorum bunu. Çünkü iş ve kazanç peşinde koşan, bunun sonucu bitkin düşen, hareketleri iş saatleriyle sınırlı bulunan, bütün gücünü ve enerjisini işi için harcamak zorunda kalan bir kadının, bu eş de olur, anne de olur, eve gerekli ilgiyi, ev kadınına has o mis kokuyu ve o havayı vermesi mümkün olmayacak. Ev içindeki küçüklerin hakkı olan bakım ve gözetimini gereği gibi yapması çok zor, hatta imkansız olacak. Evi ev yapacak ve bunu sürdürecek olan ancak o evin kadını, hanımıdır. Evi ev yapacak ve bunu sürdürecek olan ancak o evin kadını, hanımı. Bu herkes tarafından biliniyor. Bir yerde kadın olursa orada ev kokusu yayılır, ev. Kadının olmadığı mekanlara ev bile denmiyor malum. Evin o huzur veren sıcaklığını ancak bir kadın sağlayabilir. Peki burada yeri değil ama o ifadeyi de kullanayım. Hani böyle evlendim deriz mesela, evlendim. Evlendim. Yani bir hanım aldım, bir kız aldım, bir kocaya vardım demezler. Evlendim. Yani nikah kıydık deyince olmakla beraber evlendim çok yaygındır. Yani evlendim, yani evli, evli. Ne demek evli? Evi var demek. Yani kadın, yani karşılıklı eşler birbirinin evidir, evi. Evlendim. Ben anlatamıyorum sanıyorum. Yani çok hassas bir durum. Bu ayetin bizim önümüze koyduğu şey. evlendim diyoruz ya, evlendim. Erkek de evlendim diyor, kız da evlendim diyor. Yani bir bina aldım demiyor. Bir adama vardım demiyor. Bir kadını aldım. Evlendim kelimesi. Evliyim. Yani evim var. Arabalıyım desek, telefonluyum desek ne anlama gelir? Arabalıyım, telefonluyum. Arabam var, telefonum var. Evliyim, evim var. Bu ev eştir işte. Bina değildir sadece. O yüzden eş olmadı mı ev olmuyor. Yani ben burada eşi, ayet-i kerimede yaşanan hadiseleri bize aktaran Cenab-ı Hak, önümüze koyan hanımlar üzerinden gittiği için burada ister istemez hanım öncelikli anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü konumuz yine bir hanım, Ümmü Seleme annemiz. İster istemez böyle gidiyor ama netice itibariyle buraya ben çok vurgu yapmak istiyorum. Evlendim kavramına. Evlendim. İşte telefonum yoktu. Telefonu aldım. Telefonladım. Arabam yoktu. Araba aldım. Arabalandım. Genelde bunu kullanmıyoruz da evi anlamak için söylüyorum. Yani kimse arabalandım demiyor. Araba aldım diyor. Telefonlandım demiyor. Telefon aldım diyor. Ben bunu şimdi arabalandım, telefonlandımı evlendimle beraber götürmek istiyorum. Yani elin kızını aldım. Elin oğluna vardım. Yok, el yok artık. Ev var. Eş evdir. İkisi birbirinin evi. Erkeğe göre hanımı ev, hanıma göre erkeği ev. Evlendim. Ne güzel değil mi yani? Çok tatlı bir kavram yani. O yüzden evin o huzur veren sıcaklığını ancak bir kadın sağlayabilir. Çünkü yani mesela kadın evlenmemişse, hiç evlenmemiş diyelim veya ota kocası olmuş veya boşanmış, yani yaşıyor evde. Yani ev derler, bir farklı adı yoktur bunun. Ama erkek için böyle denmiyor. Bekar evi deniyor, bekar evi. Yani başına bekar konuyor. Bekar evi. Yani çünkü evin tüm hususiyetlerini taşıması için orada bir hanıma ihtiyaç var. Maksat hizmetçiye değil. Evin yüreğidir hanım. Erkek için hanım bir yürektir. O da evdir. O yüzden önce evler gönüllerde kurulur. Yuvalar gönüllerde kurulur. Gönüllerde yuvayı kuramayanlar binalarda yuvayı kuramayacaklar. Bunu çokça yaşıyoruz. Ya hocam filozof gibi konuştun demeyin. Ben aynı zamanda aile seminaristiyim. Birçok yere bunun için gidiyorum. Yani çok fazla. Hele şimdi yine yakın zamanda yine böyle bir programım var. Dolayısıyla oradan da biraz alıntı yaptım bu sahneyi işlerken. Aklıma şu anda geldi yani. İşte Ümmü Seleme anneyi böyle baktığınız zaman ve onu böyle gördüğünüz zaman o zaman problem çözülür. Resulullah'ın için bu kadar üzüldüğünü. Birkaç parça eşya istediler, hepsi bu. Niye alındığını anlıyoruz. Onlardan beklemiyor böyle bir şey. Onlar farklı insanlar. Böyle şeylere eyvallahları yok. Ama bir kere bir kapıldılar, bir münafık kadının oyununa geldiler. Peygamber Aleyhisselam'dan dünyalık bazı şeyler isteyince Aleyhisselam bozulmuştu. Hatırlayın geçen haftayı. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde kadınlar da herhangi bir engelleme söz konusu olmaksızın mescide gelmek için çıkarlardı evinden. Mescide gider gelirlerdi. Şimdi bazıları mescide gitmeli mi gitmemeli diye halen tartışıyor kadınlar için. Şu yanlışı yapıyorlar bunu tartışırken. Ben burada kalkıp da bir fıkıh hocası gibi hüküm veremem. Bunu fıkıh hocalarımıza bırakıyorum. Ama o gün mescide gitmek demek sadece namaz kılmak demek değildi ki. Bugün mescitler sadece namaz yeri oldu. Sohbetlerde Allah kabul etsin, büyük camilerde efendim sesin yankılanması bir şey anlaşılmıyor. Bir gürültü mürültü falan. Yani camilerde her şey işlenemiyor. Bugün görüyorsunuz yani camiler asli hüviyetini yani yeniden kazanmaları gerekiyor. Namaz kılması gelmesi değildir yani. Bütün vahiy, ilim her şey orada öğreniliyor. Ancak burada Ayşe annemiz rivayet ediyor. Ümmü Seleme annemiz de aynı rivayeti var. Yani daha doğrusu Ayşe annemizin dediği gibi Ümmü Seleme annemiz de bu konuda bakın ne diyor. Diyor ki müminlerin kadınları Resulullah Aleyhisselam ile birlikte sabah namazına kılar, mescitte kılar. Sonra da evlerine dönerlerdi. Yani burayı iyi anlamamız lazım. Sabah namazlarını mescitte kılıyor kadınlar. Sabah namazlarını mescitte kılar. Sonra evlerine dönerlerdi. Fakat örtülerine bürünmüş olarak. Hem öyle ki onlar kendilerini teşhir etmezler. Onları kimse tanıyamazdı. Yani ben varım, gelin görün gibi bir havaları yoktu. Bugün bazen bunu tartışıyor işte. Kadınlar da namaza gitmedi. Bana da sordular mesela. İşte namazların da aslında pek de ilgisi olmayan ama sıra böyle bir hassas konulara geldi mi dindar kesilen bir sürü insan var piyasada, biliyorsunuz. Ya hocam dedi, niçin dedi kadınlara cuma namazı, cenaze namazı, vakit namazı camilerde böyle hor görülüyor? Niye camilere gitmiyorlar? Kadınlar camilere gitmez mi? Yani başı biraz ukala alay edici, sonra işte soru soruyor güya. Dedim gider, niye gitmesin? Ancak kadının öğle namazına, ikindiye veyahut da cenazeye, cumaya, camiye gitmesi için mutlaka sabah namazını da camide kılması gerekir dedim. Siz sabah namazına camiye gidiyor musunuz? Ses yok. Uyanamıyor. Namaz niyazı yok ki. Yani o derdi namaz değil. Derdi namaz olanın namaz problemi yoktur. Derdi namaz olmayanlar bunları münakaşa edip masaya yatırıyorlar. Ama ayet-i kerimenin o kısmını hatırlayın. Yani ben nasıl dedim ya, biraz manada zorlanıyorum. Yani وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَةِ الْعُولَى. Bu korkutuyor insanı yani. İlk cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılmayın, teberruç etmeyin. Emir açık. Bu yasaklama evlerinde oturmalarına ilişkin emirden sonra dışarı çıkmak zorunda kaldıkları durumlar için. Yani cahiliye döneminde kadınların hepsi olmasa da belli bir kısmı açılıp saçılırlardı. Ne var ki yani İslam'dan önceki dönem. Ne var ki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçılmasına ilişkin olarak bütün anlatılanlar günümüzün çağdaş cahiliyesindeki açılıp saçılmalarla karşılaştırıldığı zaman çok basit ve masum kalıyor. Hatta o dönem açılıp saçılmalar adeta iffet gibi duruyor bugünle kıyasla. Yani işte kadınlar açılırlardı, böyle şuydu buydu, yani kadın kız kısmı anlatılırken işte İslam öncesi dönem, İslam'ın vahyin geldiği dönem, İslam'ın getirdiği haklara vurgu yapılırken farkına varmadan kadınların üzerine çok gidilir ve onurlarla oynanır. Bu yanlıştır. Yani sanki hiçbir kadın namusu değil, hiçbiri kapalı değil, hepsi alınıp satılan birer eşya şeklinde anlatım o kadınlara hakarettir. Müslüman hanımları bir kenara geçeyim. Mesela müşrik olarak ölen Ebu Leheb'in karısı, yani düşünün şimdi Ummu Cemil değil mi? Ebu Leheb'in karısı. Mesela bu kadının saç rengi kayıtlarda yoktur. Yani Hint diyemiyorum çünkü o İslam'a girdi. Hazreti Hint oldu. Yani onu örnek veremiyorum ama böyle en kötü kadın diyelim. Mesela Musab bin Umeyr'in annesi Hannas binti Malik çok İslam'a düşman, çetin bir kadındır. Saçınla ilgili tek bir rivayet yoktur. Şöyle tarardı, böyle saçını bırakırdı diye. Çünkü hür kadınların hepsi kapalıydı. Ama normal kapalı başka, tesettür başka. İslam buna bir ölçü getirdi. Yoksa böyle kadınlarla kadın kız konusu İslam tarihi siyerde, ben İslam tarihçi siyerciyim sonuçta yani. Bunca yıldır böyle okuyorum, böyle görüyorum, çok da üzülüyorum. Hiç sanki namus, haysiyet, şeref yok hiçbir kadında gibi böyle ucuz ve sathi bir anlatım. İleride bunlar birer yıldız olacak. Önce onurlarına oynayıp sonra bunlar onurludur diyemezsiniz. Ayet-i kerimede vakar derken onlar da var. Vakar, kafla yazılıyor bu. Cenab-ı Hak ne diyorsa doğrusu odur. Biz onu anlayacak, ona göre yaşamaya gayret göstereceğiz. En kestirme yol budur kıymetli dinleyenler.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim, malum hassas bir konu, her önüne gelenin konuştuğu bir mevzu. Dolayısıyla kavramlarla gittiğimiz zaman yine de mevzu anlaşılmaz. Bugün görsel denen örneklerle gitmemiz gerekiyor ki biz Ummu Seleman'ı o yüzden paylaşıyoruz. Ancak yine Ummu Seleman annemizin buradaki tablosunu paylaşmadan önce şu cahiliyeyi bir kapatalım bu konuyu. Şimdi şöyle dedim ya az önce, bu bütün kadınlar sanki böyle açıkmış gibi, götüymüş gibi, herkes alınıp satılmış gibi veyahut da bütün kız çocuklar toprağa gömülmüş gibi. Yani öyle anlatılıyor ki sanki işte kızlar toprağa gömülürdü. De peki bu kızları doğuran bir kadın değil mi? Nasıl doğurdu toprağa gömüldüyse? Ya çok vahşi bir işlem olduğu için dehşet bir şey, diri diri gömüyorsun. Yani saysak ki sayamıyoruz. Yani ismi geçen bir kişi var zaten. Kaynaklarda bir kişi var. Sonra İslam'a girince ağlıyor ağlıyor anlatacak. Ve maalesef bunu da Hazreti Ömer'e iftira atacaklar. Hazreti Ömer değil, başka biridir bu. Şimdi dehşet bir sahne olduğu için çok gündeme geliyor. Cenab-ı Hak da ayette bize bunu bildiriyor. Ama yani bakıyorsunuz evlilik hayatlarına, yani İslam 4 eşle evlenmeyi getirmedi. 4 eşe indirdi. Yani o kadar kadın var ki herkesin çok hanımı var. Bu kızlar toprağa gömülse bu kadar kadın bir adama nasıl düşüyor? Hiç bunlar düşünülmüyor. Böyle ezbere bir yaklaşımla kızlar toprağa gömülürdü. Doğan toprağa gömülüyor. Doğan gömülüyor. Bir adamın 5-6 tane, 7-8 tane karısı var. O kadar kadın nerede buluyor? Yani tek hanımlı aile oldukça azdır dönemde. O yüzden tamam gömülmesi var, yok demiyorum ben, ama yani bir şeyi anlamaya, anlatmaya, paylaşmaya çalışırken benim peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemi ve Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönem olması itibariyle sıradan bir yaklaşımla anlaşılmaz bu. Ben buradan bir kısa, bir orta, bir uzun 3 tane paragraf yaptım. Şöyle notlarımı aldım. Şuradan ben bulayım onu. Evet, şurada. Aldım notlarımı. Yani şuna baktım kaynaklara. O dönemde açılıp saçılmak nasıl bir şey? Ne kadar açılırlardı? Yani çok affedersiniz, ben bu konuya girmek istemiyorum ama yani direkt mesela yazdığım kağıttan okuyacağım. Yani bu açılıp saçılmaya, ben size bunu okuduğumda şaşıracaksınız zaten. Allah Allah, Allah Allah, bu açılma değil ki diyeceksiniz. Mesela kaynağın biri şunu diyor. O dönemde açılıp saçılmak, teberrüç neydi? Kadın evinden çıkar, erkekler arasında dolaşırdı. İşte cahiliye dönemin açık sapıklığı ve teberrüç buydu. Biri böyle yazıyor kaynak, birkaç tanesi. Bir başka kaynağa bakıyorum, onu da buraya aldım. Açılıp saçılmaktan, teberrüçten maksat şudur. Onlar başlarına örtülerini alırlardı ama uçlarını bağlamazlardı. Böylece yani gerdanlıkları, küpeleri, yani kulakları, işte neyse ben tasvir etmeyeyim, bir takım yerleri görünürdü. O şekilde açık kalırdı. Ayet-i Kerime bunu ortaya koyarak açılıp saçılmayın dediği, işte teberrüç budur dedi. Daha uzun paragrafta da şu var. Cahiliye döneminde bazı kadınlar giydikleri elbisenin üzerine herhangi bir dış örtü almaksızın, dış kıyafet almaksızın dışarı çıkar ve erkekler arasında dolaşırlardı. Bazen boyunları, bazen saçların uçları, bakın uçları, saçları demiyor. Saçların uçları, bazen küpe görünürdü, yani tam kulağı da görünmüyor burada diyor. Bak küpe, yani o da görünmeyecek efendim. Küpeleri görünür, kulağın uçları açıkta kalırdı. Yüce Allah mümin kadınlara bedenlerini örtmelerini ve dikkat çekici davranışlardan kaçınmalarını emretti. Bu açık emir üzerine herhangi bir ihtiyaç için dışarı çıkan bütün Müslüman kadınlar genişçe dış örtülerini almadan asla dışarı çıkmaz oldular. İşte bu dış örtüyü almamak o zamanki açıklıktır. Şimdi notumu koydum kenara. Özetle aldım bunları ben. Bugünle kıyaslayın bakalım. Açıklık. Hangi dönemin kadınları ucuzdur? Hangi dönem? Allah hepimizi muhafaza buyursun. Bir de cahiliyeyi söyleyeyim ben size, kıymetli dinleyenim. Ben hatta bu konuda en güzel ifadeyi, cahiliye üzerine en güçlü ifadeler Seyyid Kutub'a ait malum. Çok güzel eserleri var. 20. asrın cahiliyeti diye bir eseri var onun. 20. asrın cahiliyeti diye. İşte tefsirinde de çok fazla anlatılıyor cahiliye. İşte oradaki anlatımdan aklımda kaldığı kadar bir de bir diğer kaynaklardan şöyle bir baktığım zaman cahiliye sadece zaman içinde belli bir dönem değil. belli bir dönem değil. Cahiliye belli bir hayat düşüncesi olan toplumsal bir durum. Yani cahiliye dönemi ne diyoruz? Vahiyden önce. Siyer'de böyle anlatılır. Doğrudur. Ancak toplumsal bir durum. Bu düşünce ve bu durum herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde de ortaya çıkabilir. Yani bir yerde bunların ortaya çıkması orada böyle bir cahiliye varlığının açık delili. İşte Ummu Seleme annemiz burada bir daha devreye giriyor. İşte burada görüyoruz. Biliyorsunuz Ummu Seleme annemizin, gerçi ona bir bölüm ayırmayı düşünmüştüm ama burada birkaç ifade kullanayım. Çok önemli olduğu için daha doğrusu. Tefsir yönü de var onun. Hadis yönü olduğu gibi tefsir yönü var. Ummu Seleme anne hangi ayetleri hangi nasıl tefsir etmiş? Bu konuda çok ciddi eserler var piyasalarda. Hadis kaynaklarında, siyer kaynaklarında da var bu bölümler. Ummu Seleme annemiz biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları içerisinde en son vefat eden annemiz Ummu Seleme annemizdir. Malum ilk vefat eden de herkes biliyor Hazreti Hatice annemiz. Yani Ummu Seleme annemiz cahiliye dönemini yaşadı. İşte deminden beri konuşuyoruz cahiliye diye. Vahiy dönemini yaşadı. Habeşistan'a gitti geldi. Mekke'de her türlü zorluğu çekti. Hicreti yaşadı. Hem de çok zorluklar çekti. Gördük bunları. Medine dönemini yaşadı. Şu anda Medine döneminin sonlarına doğru 9. yıldayız. Resulullah'ın vefatını gördü, yaşadı. Onu göreceğiz. Hulefai Raşid'in döneminin tamamını. 4 halife dönemi. Hazreti Hasan dönemi yaşadı. 6 ayda olsa. Emeviler dönemini yaşadı. Hazreti Muaviye hayatı boyunca yaşadı yani. İşte sonraki dönemde şimdi orayı yeri gelince tarih vereceğim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hazreti Ummu Seleme annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra Ayşe annemiz gibi o da çokça hadis rivayet ederken ona da sorular sorulur çok. İşte birisi de teberrüçtür. Ummu Seleme annemiz efendim derler ki işte bu ayeti kerimede teberrüç etmeyin diyor. Bu ne demektir? O cevabı veriyor. Yani ben annemizin verdiği cevaplara bakıyorum. Onları da burada yazmadım. Notlarım arasında almadım. Yani bir meseleyi anlatırken bir erkek hanımlara ilişkin bir şey anlatıyorsa, bir hanım erkeklere ilişkin bir şey anlatıyorsa ve bu da genel bir yerde yapılıyorsa, şu radyo geneldir, genel bir yerde yapılıyorsa her kavram kullanılmamalı. Edebe riayet edilmeli. Yani hakkı söyleyeceğim diye edepsizlik yapılmamalı. Ha bazıları ilimde ayıp yoktur, öğrenmek gerekir derler. Doğrudur. Hususi gidilir, bir hocanın dizi dibine oturulur. Her türlü özel durum sorulur, tek tek cevap alınır. Bir radyo programında, bir cami vaazında, bir salon programında böyle kavramlar edebe aykırıdır. İslam'da öyle anlatılmaz zaten. Onun için maalesef bazı hocalarımız maalesef yani böyle işte yayılmış internet ortamında öyle şeyler duyuyoruz ki böyle yüzümüz kızarıyor. Onlar da aslında bu işi biliyorlar. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Bakın ben böyle takılıyorum, şaşırıyorum, ifade kullanamıyorum ne diyeceğim diye. Annemize teberrüç nedir diye soruyorlar. O da kendi ellerini gösteriyor, yüzünü gösteriyor, ayaklarını gösteriyor, kulak altlarını gösteriyor kadınlara. Bunları göstermektir diyor Ummu Seleme annemiz. Bugün kadınların durumu nasıl? Bunlar teberrücün çok daha üzerinde bir yerdeler. İsim veremiyorum ki. Ama sıra işte buraya geldiğimi işte o dönemin kadınları böyleydi, şöyle açıktı, böyle açık falan değiller. Ha hiç mi açık yok ha? O da var. Kim? Hür olmayan kadınlar, cariyelerin örtünme emri yok. Yani örfü İslam'dan önce. İslam gelince cariye hür fark etmedi yani örtünmesini istiyor. Yetişkinse örtünecek. Ama İslam öncesi yani cahiliye döneminde efendim anlattığı rivayetler Hazreti Ummu Seleme annemizi yani işte küpenin takıldığı yerleri gösteriyor. İşte bileziklerin takıldığı yerler, gerdanlıkların takıldığı yerler işte vesaire yani bunları gösterirlerdi diyor. Yani bunlar görünürdü. İşte bazı kadınlar diyor ayaklarına halhal işte bugün gene deniyor ifade kullanılıyor. Böyle birbirine tak tak etsin vursun da yürürken benim geçiyorum beni görsün baksınlar diye kendilerini de göstermeye çalışırlardı ki en çirkin teberrüç de buydu diyor. Çünkü mesela Aleyhisselam kadın dışarı çıkarken koku sürülmesini istemiyor. İslam'da bu caiz değil. Niye? Kadın geçti mi efendim yani o anda gözün orada olmasa bile O kokunun yayılması bir kadın kokusu. Bu da caiz değil. Hocam siz sokağa çıkmayalım mı? Ben çıkın çıkmayın demiyorum. Ama ben öleceğimizi biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Hesap vereceğimizi biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Bize böyle bir saatte bir program süresi verilmiş radyoda bunları anlatın diye. Yani üzerimize sorumluluk var. Biz de o sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Belki anlatılması gerektiği kadar da anlatamıyoruz bilemiyorum ama vaka budur yani. Ben çok şaşırıyorum ya. Yani. Sadece Ummu Seleme annemiz değil. Özellikle Ayşe annemizde çok var bu anlatımlar. Giremedim fazla. Ama burada biraz daha açayım diye aynı şeyin tekrarı olmasın diye. Yani farklı şahısları işlesek de aynı dönemi yaşadıkları için ister istemez kıymetli dinleyenlerim ister istemez %50-60 tekrar yaparsınız. Bunun çaresi yok. Ha şimdi bitecek işte kaç ay süre hafta süreli bilmiyorum. Bu Ummu Seleme annemiz. Bundan sonraki annemize başlayacağım zaman aynı hadiseyi o da yaşadığı için yine %60-70 belki 80 aynı şeyi söyleyeceğiz. Sadece o nerede duruyor, nasıl bakıyor, bundan farklı neler söylemiş, onlar değişecek. İster istemez tekrardır. Yani biz şimdi günde 3 öğün yemek yiyoruz. Kimse yemekleri tekrarlıyoruz demiyor. Her gün çay içiyoruz, içmiştik demiyor kimse. Hayat tekrardan ibaret aslında yani. Çok fazla. Güneş doğmuştu dün, bugün de güneş doğdu. Yarın da doğacak Allahu alem. Akşam olmuştu dün, bugün de akşam olacak. Değil mi? Bu böyle tekrar. Hayat zaten tekrardır. Allah muhafaza, Allah hepimizi korusun diyelim. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin hanımlarını bu yöntemlere yöneltiyor. Yani onlar Kur'an'la eğitim görüyorlar. Ardından kalplerini Yüce Allah'a bağlıyor. Bakışlarını aydınlık ufka yükseltiyor. Onlar yollarını aydınlatan nuru bu aydınlık ufkun merdivenlerini tırmandıkları için gerekli olan yardımı buradan alıyorlardı. Neye? Alınan gerekli yapılanmayı sağlayacak bir ifadeyi görürüz. Aynı ayeti kerime içinde. Hatırlatayım. Nedir o? Ve akimne salah ve atine zeka ve atine Allah ve Resulü. İbare bu. Nedir? Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ummu Seleme annemiz, diğer annelerimiz ve sahabilerde olduğu gibi her gelen vahiy ile kendini yeniliyor, bir başka yükseliş ile manevi merdivenleri tırmanıyor. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, namazı kılın diyor. Annelerimiz namazı kılmıyorlar mı? O yüzden genelde biz dosdoğru kılın ifadesini kullanırız. Zekatı vermiyorlar mı? Yerli yerince verin deriz. Allah'a ve Resulüne itaat etmiyorlar mı? Neden ayet-i kerime onlara bunu söylüyor? İşte onların şahsında bize. Onların şahsında bize. Yani devam ediyor. Yani burada bir de o var. O da beni fazla etkiliyor. Yani ayetin o kısmı. İnnemâ yuridullahu liyetebel ankumur riçse. Yani Allah Allah. Burada bir özel ifade var. Çok özel ifade. Allah sizden kiri, pisliği giderip tertemiz yapmak istiyor. Siz kim? Kum. Önce annelerimiz, sonra bütün hanımlar, erkekler, kıyamete kadar bütün Müslümanlar. Bu ifadede yükümlülüğün nedeninin ve hedefinin açıklanmasından dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt'ine yönelik bir iltifat da var. İltifat içinde de mesaj. Yüce Allah bizzat onlarla ilgileniyor. Dikkat edin cümleme. Allah ilgileniyor. Yani benimle işte falanca yüksek derecede bir amir veyahut da bir mübarek zat, bir veli benimle ilgileniyor dediğim zaman ben ne demiş olurum? Ben kıymetli, ben öyle biriyim ki benimle filan zat benimle ilgileniyor. Allah Allah. Yüce Allah bizzat onlarla ilgileniyor. Onları temizlemek, pisliği gidermek istiyor. Onlar pis miydiler? Bulaştırmıyor Allah-u Teala onlara. Budur yani. Bu doğrudan doğruya şu evin halkına yönelik bir gözet. Gözetim resmen. Bu sözleri söyleyenin kim olduğunu düşündüğüm zaman yüreklerimiz ürperiyor. Bütün her şeyin Rabbi ol deyince hemen oluveren her şeyin sonsuz, sınırsız kudreti Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Subhanallah. Subhanallah. Ulu ve kerem sahibi Yüce Allah Celle Celaluhu. İşte biz bu sözleri söyleyenin kim olduğunu düşündüğümüz zaman Ehl-i Beyt'e yönelik bu büyük lütfun boyutunu, buğdunu çok daha iyi kavrarız. Allah sizden her türlü kiri, pisti gidermek istiyor. Ey Ehl-i Beyt, sizi tertemiz yapmak istiyor. Allah Allah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu önce hatırlayın, ey Nebi hanımları diye seslenmişti. Ey Nebi hanımlara, ya Nisa-i Nebi demişti. Daha sonra Ehl-i Beyt diyerek hanımlarla beraber bütün ev halkını da muhatap alıyor. Ehl-i Beyt, Resulullah Aleyhisselam'ın ev halkı, sevgili hanımları ve diğer yakınları. Yeryüzünün tanıdığı en temiz, en iffetli hanımlardır onlar. En üst makamın en üst hane halkı, Ehl-i Beyt. Subhanallah. Subhanallah. Her kelimesinde bir başka büyük mesaj var. Hepsi de şefkat, sevgi ve dostluk yüklü. Yüce Allah burada evi nitelendirmeden, kime ait olduğunu belirtmeden Ehl-i Beyt diye isimlendiriyor onları. İşte bu yüzden El-Beyt dendi mi tanınmış, bilinmiş, belirtilmiş ev demek. Hani Kabe içinde Beytullah diyoruz ya, Beytul Haram diyoruz. Onun gibi. Peygamberimiz Aleyhisselam hanımlarına yönelik bu direktiflerin sonu başlangıçtaki gibi bağlanıyor. Resulullah'ın hanımlarına yönelik. İşte yeni bir ifade daha geliyor ki Ummu Seleme annenin yüreğini ürperten ifadedir kendi deyişiyle. Burada tıpkı başlangıçtaki gibi bulundukları yerin saygın durumunu, başka kadınlardan ayrıcalıklı oluşları, Resulullah'ın yanındaki yerleri, Yüce Allah'ın kendilerine büyük bir nimette bulunarak evlerini, Kur'an ve hikmetin indiği nur, hidayet ve imanın parladığı bir makam halinde olmasını hatırlatıyor. Peki hocam bu hangi ayette hatırlatılıyor bize? Ahzab suresi yine 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikme. İnne Allah kana latifan khabira. Siz hem evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayıp düşünün. Yani ayetleri ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Hiç şüphesiz ki Allah latiftir, habirdir. Yani bütün incelikleri bilen ve her şeye nüfuz eden, nazik ve yumuşak davranan, yumuşaklıkla muamele eden latif. Yani gizli veya açık, bütün yaptıklarınızdan, her şeyin iç yüzünden haberi olan habir. Ayet içinde ayet var burada. İşaret içinde işaret, yol içinde yol, uyarı içinde uyarı, nimet içinde nimet var burada. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti düşünün. Allahu Ekber. Sevgili annelerimize, kendi evlerinde okunan Allah'ın ayetleri ve hikmet hatırlatılıyor. Bunların da o hanımlara özel yükümlülükler getirdiğine ve onları dünyadaki diğer kadınlardan farklı kıldığına işaret ediyor. Dedi ya işte Allah-u Teala, siz sıradan kadın değilsiniz diye. Bu ne büyük ve ne onurlu bir nimet. İnsanın bu nimette somutlaşan yüce kadri hissetmesi, buradaki Allah'ın bağışını düşünmesi, hiçbir nimetin değerine ulaşamadığı eşsiz nimetin kıymetini algılayabilmesi için hatırlatması yeterli. Hemen ardından da Allah her şeyi bilen, her şeyden haberi olandır diye buyurarak hepimizin iç dünyamızı vahyin nuruyla aydınlatıyor. Ummu Seleme annemiz gelen ayetlerine nasıl aydınlandığını, ne gibi halet-i ruhiye yaşadığını da bize anlatıyor. İşte burada Resulullah'ın hanımlarının dünya hayatının nimetleri ve süsleriyle Allah, Resulü ve ahiret yurdu arasında bir tercih yapmaları durumunda bırakmaları hususuyla başlayan vahyin sonunda geliyor. Bunları gördük yalnız. Yüce Allah onlara ayrıcalıklı kıldığı nimetin büyüklüğüyle bütün güzellik ve süsleriyle birlikte dünya hayatının geçici olduğu gözler önüne seriliyor. Evet, açıkça elbette ki vahiy bir bütünlük içerisinde ele alındığı zaman görülür bu. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu böyle bir mesajı veriyor ki sadece gönül dolusu değil, bütün doluluklarımızla beraber lebbeyk ya Rabbi diye haykırasımız geliyor. İşte Ummu Seleme annemiz böyle yaptı. Lebbeyk ya Rabbi. Baş üstüne. Yani hassas duruşun hassas boyutuyla durdular. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, işte tefsirlerden, hadislerden, İslam tarihi siyeri kaynaklarından, biyografi kitaplarından derleyerek notlarımı alıyorum, sizlerle paylaşıyorum. İşte ayetler işte ağırlıklı burada, yani Kur'an ve tefsir ağırlıklı gidiyor. Paylaştık, paylaşmaya çalışıyorum dilim döndüğü kadar. Ancak Cenab-ı Hakk'ın benden de istediği şu, sizden de istediği şu, sadece bir şeyleri çalışıp birilerine aktarmak değil, sizin için de sadece dinlemek değil, Cenab-ı Hak benim de böyle olmamı, sizin de böyle olmanızı, Müslümanlar olarak kadınıyla erkeğiyle böyle olmamızı emrettiğini açık ve net görüyoruz. Özümüze, sözümüze, gözümüze, kulağımıza, duygularımıza nasıl söz geçireceğimizi, neleri nasıl yapacağımızı da yine Ummu Seleme annemizin hayatında diğer annelerimizde olduğu gibi çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Elhamdülillah. Yeter ki bakışlarımız bulanık olmasın. Doğru bakalım. Doğru bakarsak net göreceğiz. Net görürsek net anlayacağız. Net anlarsak hayatımızda daha güzel, daha düzgün olacak diyelim. Ve inşallah haftaya yine sizlerle buluşmak üzere burada noktayı koyarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.